Ayrım 17, Yörünge, Tezgâretsen, sayfa 249, 14. bölüm. Mekik uçuş direktörü Randy Carpenter önündeki ekrandan ölümü seyrediyordu. Mekik istasyona çarptığı anda kendi göğsüne bir yumruk inmiş gibi olmuş, bunu öyle bir gerçeklikle hissetmişti ki elini kaldırıp göğsüne bastırmıştı. Uçuş kontrol odasına birkaç saniyedir mutlak bir sessizlik hakimdi. Afallamış halde pek çok surat öndeki duvara bakıyordu. Merkezi ekrandaki dünya haritasının üzerinde Mekik'in rotasının izleri görünüyordu. Sağ tarafa yerleştirilen randevu ve yakın mesafe operasyonlarının ekranında Discovery ve Uluslararası Uzay İstasyonu tel kafes diyagramları halinde resmedilmişti ve Mekik o anda istasyonun silüetine yapışmıştı. Carpenter bir an ciğerlerinin genişlediğini hissetti. Sonra da dehşet içinde nefes almayı unuttuğunu fark etti. Hemen ardından kontrol odasını bir kargaşa sardı. "Uçuş, ses bağlantımız yok," dedi merkez. "Discovery cevap vermiyor." "Uçuş, hala veri akışı alamıyoruz." "Uçuş, Mekik'in kabin basıncında düşüş yok. Oksijen sızıntısına dair bir işaret." "Peki ya istasyon?" diye sordu Carpenter sert bir şekilde. "Onlarla da mı bağlantımız yok mu?" "İstasyonun kontrol odası onlarla bağlantı kurmaya çalışıyor. Bu arada istasyon basıncı da düşüş gösteriyor."
"Ne kadar düşmüş?"
"710'a kadar inmiş durumda. Şimdi de 690. Lanet olsun, çok hızlı düşüyor." İstasyonun gövdesinde delik oluşmuş diye düşündü Carpenter. Ama bu onun sorunu değildi. Bu iş koridorun sonundaki özel araç operasyonlarının kontrol odasına bakıyordu. Telsizden bu kez de itici sistemler mühendisinin sesi geldi.
"Uçuş reaksiyon kontrol sisteminden ateşleme sinyali geliyor. Birileri Mekik'in kumandalarıyla oynuyor."
Bu haberle birlikte Carpenter'ın kafası anında dikilmişti. Hala donmuş ve kilitlenmiş halde duran randevu ve yakın mesafe ekranından yeni görüntüler gelmiyordu. Ama itici sistemlerden gelen rapor, Discovery'nin manevra roketlerinin ateşlendiğini gösteriyordu. Bu tesadüfi bir deşarj olamazdı. Mürettebat Mekik'i istasyondan uzaklaştırmaya çalışıyor olmalıydı. Fakat mürettebatın durumunu telsiz bağlantısı kurulana dek teyit edemezlerdi. Şu an hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyorlardı. İşte bu Carpenter'ın en çok korktuğu olası en kötü senaryoydu. Yörüngedeki bir Mekik'te ölü mürettebat. Houston Mekik'in çoğu manevrasını yerden kontrol edebiliyor olsa da mürettebatın yardımı olmadan aracın yere sağ salim indirilmesi mümkün değildi. Çünkü yörünge çıkışı yanma sırasında kumanda kollarını kontrol edecek bir insana ihtiyaç vardı. Bu işi yapacak biri olmadığı sürece Discovery yörüngede kalmaya devam eder, dünyanın çevresinde aylarca daireler çizip duracak bir hayalet gemiye dönerdi. Sonundaysa bir alev çizgisi halinde inerdi yere. Saniyeler işlerken ve kontrol odasının içindeki panik gittikçe tırmanırken Carpenter'ın aklından geçen kabus böyle bir şeydi. O an için uzay istasyonunu ya da ani basınç düşüşü yüzünden ölümle burun buruna gelmiş mürettebatını düşünecek halde bile değildi. Bütün dikkatini Discovery'ye vermesi gerekiyordu. Geçen her sessiz saniye ile birlikte hayatta kalma şansları azalan kendi mürettebatına. Sonra aniden bir ses duydular. Zayıf, kesik kesik gelen bir ses.
"Kontrol, burası Discovery. Houston, Houston."
"Hewitt bu," dedi merkez. "Sizi dinliyoruz Discovery."
"Anormal bir durum. Çarpışmaya engel olunamadı. Mekik üzerindeki yapısal hasar minimumda."
"Discovery, bize istasyonun görüntüleri lazım."
"Ku antenini aşamıyorum. Kapalı devre gitmiş."
"Onlardaki hasar ne boyutta?"
"Çarpışma sırasında güneş paneli zarar gördü. Sanırım gövdelerinde de bir delik açtık."
Carpenter'ın midesi bulanmaya başlamıştı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mürettebatından hala ses seda çıkmamıştı. Hayatta kaldıklarına dair en ufak bir işaret yoktu ellerinde.
"Peki ya sizin mürettebatınızın durumu?" diye sordu merkez.
"Kittredge baygın gibi. Kafasını kontrol paneline çarptı. Orta güvertedekiler ise... Onların ne halde olduklarını bilmiyorum."
"Ya senin durumun Hewitt?"
"Uğraşıyorum. Tanrım, başım. Hafif bir inleme. Canlı bu."
"Anlaşılmadı."
"Etrafımızda uçuşan madde. Ceset torbasından yayılan sızıntı her yerde. Hatta içimde. Derimin altında hareket ettiğini görebiliyorum. Canlı bu."
Carpenter'ın kuyruk sokumundan yukarı bir soğukluk yayılmaya başlamıştı. Halüsinasyonlar, kafa travması ve şimdi Hewitt'i de kaybediyorlardı. Mickey'i yere sağ salim indirmek için tek şanslarını.
''Uçuş yanma hedefine yaklaşıyoruz.'' diye uyardı uçuş dinamik.
''Hedefi kaçırma lüksümüz yok.'' ''Ona yörüngeden çıkmasını söyleyin.'' diye talimat verdi Carpenter.
''Discovery'' dedi merkez. ''Yardımcı güç ünitesine geçin.''
Cevap gelmedi.
''Discovery'' diye tekrar etti merkez. ''Yanma hedefini kaçıracaksınız.''
Saniyeler dakikalara dönüşürken Carpenter'ın bütün kasları gerilmeye, sinirleri ısınmaya devam ediyordu. Hewitt nihayet cevap verdiğinde derin bir oh çekti.
''Orta güverte mürettebatı iniş pozisyonu aldı. İkisi de baygın. Onları koltuklarına bağladım. Ama Kittredge giysisini bir türlü...''
''Giysinin canı cehenneme.'' dedi Carpenter. ''Hedefi kaçırmayalım yeter. Şu kuşu indirin artık.''
''Discovery, direkt olarak yardımcı güç ünitesine geçmenizi öneriyoruz. Komutanı sancak tarafındaki koltuğa bağlayıp yörüngeden çıkma prosedürünün başına geçin.''
Karşı taraftan hırıltılı bir inleme geldi. Sonra Hewitt,
''Başım, odaklanmakta güçlük.''
''Anlaşıldı Hewitt.''
Merkezin sesi daha yumuşak çıkmaya başlamıştı. Sakinleştirici bir tonda, ''Bak Jill, şu anda komutan koltuğunda senin oturduğunu biliyoruz. Çok acı çektiğinin de farkındayız. Ama sana otomatik pilota geçmende ve Mekki'yi yere indirmende yardım edebiliriz. Ancak bizimle kalmaya devam etmek zorundasın.''
Hewitt'ten acı dolu bir ses geldi. ''Yardımcı güç ünitesi tamam.'' dedi sonra fısıldayarak. ''OPS 302 yükleniyor. Bana zamanını söyleyin Houston.''
''Yörüngeden çıkış yanma hedefine gitsin.'' dedi Carpenter.
Merkez onun dediğini tekrar etti.
''Yörüngeden çıkış yanma hedefine gidin Discovery.'' Sonra sakince ekledi. ''Haydi sizi eve getirelim artık.''
Emma o cehennem karanlığının ortasında kendini basınç düşüşünün şokuna hazırlamaya çalışıyordu. Onu tam olarak nelerin beklediğini biliyordu, yani ne şekilde öleceğini. Önce gövdedeki hava boşalmaya başlayacaktı, aniden kulak zarları patlayacaktı, akciğerleri genişleyip alveollerinin infilak etmesiyle birlikte inanılmaz bir acı hissedecekti. Hava basıncı sıfıra doğru düşerken sıvıların kaynama noktası da düştüğünden çok geçmeden kaynama noktasıyla donma sıcaklığı aynı olacaktı. Kanı bir an kaynarken hemen sonrasında damarların içinde donup kalacaktı. Kırmızı uyarı ışıkları ve siren Emma'nın en büyük korkularını doğruluyordu şimdi. Birinci sınıf acil durumdu bu. Gövde hasar almıştı ve uzaya sızıyordu. Kulaklarının tıkandığını hissetti. Acil tahliye. O ve Diana uyarı panellerinde yanan kırmızı ışıkların haricinde tamamen karanlık olan habitasyona doğru hızla süzülüyordu. Siren o kadar gürültülüydü ki birbirleriyle ancak bağırarak anlaşabiliyorlardı. Emma o panik halinde Luther'a çarptı. Adam Emma'nın çarpmanın etkisiyle bir yerlere savrulmasın diye tuttu onu.
''Nikolay geri dönüş aracının içinde. Sıra Diana ile sende şimdi.'' diye bağırdı Luther.
''Durun biraz, Griggs nerede?'' diye sordu Diana.
''Girin şuna.''
Emma dönüp arkasına baktığında kırmızı uyarı lambalarının ışığında kimsenin olmadığını gördü. Griggs peşlerinden gelmemişti. Karanlıkta tuhaf ince bir sis bulutu asılı gibiydi ama onları gövdenin delindiği yere doğru çeken bir hava akımı yoktu. O anda acının da olmadığını fark etmişti. Evet, kulakları tıkanmıştı ama ani basınç düşüşüne özgü göğüs ağrısı yoktu.
''Bu istasyonu kurtarabiliriz. Sızıntıyı izole edecek kadar vaktimiz var.''
Bir yüzücü gibi hızla dönüp ayaklarıyla duvardan güç aldı, süzülerek Nod'a geri döndü.
''Hey, ne alt ediyorsun sen Watson?'' diye bağırdı Luther arkasından.
''Gemiyi terk etmeyeceğim.''
O hızla giderken kapının köşesine çarpıp dirseğini vurdu. ''Al sana acı işte.'' dedi içinden. Ama bu basınç düşüşünden değil, kendi sarsaklığından olmuştu. Kendini ayaklarıyla itip Nod'a dalarken kolu zonkluyordu. Griggs orada değildi ama bilgisayarının veri kablosuna bağlı halde sürüklendiğini görebiliyordu. Ekranda parlak kırmızı harflerle basınç kaybı uyarısı yanıyordu. Hava basıncı 650'ye düşmüştü ve düşmeye de devam ediyordu. Çalışabilecek birkaç dakikaları vardı hala. Beyinlerinin çalışabileceği birkaç dakika. Griggs sızıntı aramaya çıkmış olmalı diye düşündü. Hasar alan modülü kapatmaya gitmiş. Gittikçe yoğunlaşan beyaz sisin içinden Amerikan laboratuvarına yöneldi. Gerçekten bir sis var mıydı, yoksa kanındaki oksijen eksikliğinden dolayı gözüne bir perde mi iniyordu? Bu bilinç kaybının yaklaştığına dair bir işaret olabilir miydi? Karanlığın içinde süzülerek ilerlerken uyarı ışıklarının dikkatini dağıttığını fark etti. Sonra gidip diğer uçtaki kapıya çarptı. Koordinasyon becerisi azalmaya, sakarlığı artmaya başlamıştı. Kapının ağzından Nod 2'ye geçti. Oradaydı Griggs. NASA ile Avrupa modülleri arasında saçılmış bir kablo yumağını çözmeye çalışıyordu. ''Sızıntı NASA'da!'' diye bağırdı sirenlerin sesini bastırmak için. ''Bu kapıya bağlı kabloları ayırıp kapatabilirsek modülü izole edebiliriz.'' Emma hızla atılıp ona yardım etmeye girişti. Sonra eline gelen bir kabloyu yerinden çıkaramadığını fark etti. Bu da ne böyle? Kapılardan geçen bütün kabloların acil durum halinde kolaylıkla çıkarılabiliyor olması gerekirdi. Oysa bunu çektikçe çekiyordu. Düpedüz güvenlik kurallarının ihlaliydi bu. Böyle olmayacak diye bağırdı Griggs'e. Bir bıçak getirip keseyim ben. Kendi etrafında dönüp Amerikan laboratuvarına daldı. Bıçak? Ne cehennemdedir bu bıçak. Bir an gözüne sağlık dolabı takıldı. Neşter çekmeceyi hızla çekip aletlerin olduğu tepsiye uzandı. Neşteri kaptığı gibi soluğu Nod 2'de aldı yeniden. Griggs de neşteri ondan alıp kabloyu kesmeye koyuldu. Biz ne yapabiliriz? Luther'da arkalarından bağıran. Emma dönüp arkasına baktığında onu gördü. Onu ve kapı ağzında endişeyle bekleyen Nikolay ve Diana'yı. Hasar NASA'daymış dedi onlara. Modülü kapatacağız. Aniden etrafa havai fişekler gibi kıvılcımlar saçıldı. Griggs bir çığlık atıp kablodan uzaklaştı. Lanet olsun, elektrik kablosuymuş. Onu kesmemiz gerekiyor dedi Emma. Keselim de kızartma mı olalım? Olmaz öyle. Peki kapıyı nasıl mühürleyeceğiz? Geri çekilin diye bağırdı Luther. Laboratuvar tarafına geçin. Bütün nodu kapatacağız. Yani istasyonun bu ucunu komple izole edeceğiz. Griggs kıvılcımlar saçan kabloya baka kalmıştı. Nod 2'yi kapatmak istemiyordu. Çünkü bu hem NASA'yı hem de Avrupa modülünü feda etmek anlamına geliyordu. Basınçları sıfıra inerse oralara bir daha girmek imkansız olacaktı. Ayrıca yine Nod 2'ye bağlı mekik kenetlenme portunu da kaybedeceklerdi. ''Basınç düşmeye devam ediyor millet!'' diye seslendi Diana elinde tuttuğu basınç ölçene bakarak. ''625 milimetreye düştük. Şu lanet kapıyı kapatın da kurtulalım.'' Emma daha hızlı nefes almaya başladığını fark etti. Oksijen eksikliği. Bir an önce bir şey yapmazlarsa hepsi birden baygın düşecekti. Gidip Griggs'in kolunu çekiştirdi. ''Geri çekil, istasyonu kurtarmanın başka yolu yok.'' Griggs şaşkınca başını sallayıp Emma ile birlikte Amerikan laboratuvarına geçti. Luther önce kapıyı çekerek kapatmaya çalıştı ama hareket ettiremedi. Artık Nod 2'nin dışına çıkmışken kapıyı iterek değil, çekerek kapatmak zorundaydılar. Ve hepsi birden basıncı hızla düşen bir atmosferde sürekli kaçan havaya karşı çalışıyordu. ''Bu modülü de terk etmemiz gerekecek.'' diye bağırdı Luther. ''Nod 1'e geçip bir sonraki kapıyı kapatmayı deneyelim.'' ''Hayatta olmaz.'' dedi Griggs. ''Bu modülü de bırakacak değilim.'' ''Griggs, başka seçeneğimiz yok. Kapıyı çekerek kapatamıyorum.'' ''O halde bırak ben yapayım.'' Griggs kola asılıp çekmeye çalıştı ama kapı birkaç santim kapanana kadar yorulup bırakmak zorunda kaldı. ''Bu lanet olası modülü kurtaracaksın diye hepimizi canından edeceksin.'' diye bağırdı Luther. Çözüm nihayet Nikolay'dan geldi. ''Mir, sızıntıyı besleyin, sızıntıyı besleyin.'' dedikten sonra laboratuvardan fırlayıp istasyonun Rus tarafına yöneldi. ''Mir, Nikolay'ın neden söz ettiğini herkes anlamıştı. 1997, Mir'in Spectre modülüyle Progress'in çarpışması, yine gövde hasar görmüş, Mir'in değerli havası uzaya sızmaya başlamıştı.'' İnsanlı uzay istasyonlarında herkesten daha çok tecrübesi olan Rusların bunun için buldukları acil durum çözümü ise basıncı yükseltmek için modüle fazladan oksijen vererek sızıntıyı beslemek olmuştu. Böylece çalışmak için zaman kazanmakla kalmayıp kapının kapatılması için gerekli basınç farkını da daraltabilirlerdi. Nikolay laboratuvara geri dönerken getirdiği iki oksijen tankının valflerini çabucak açtı. Tanklardan çıkan havanın sesini sürekli yankılanan sirenlere rağmen duyabiliyorlardı. Ardından Nikolay iki tankı da Nod 2'ye attı. Sızıntıyı besliyordu. Kapının öbür tarafındaki hava basıncı artmaya başlamıştı. Ama aynı zamanda kesik bir elektrik kablosunun olduğu bir yere oksijen veriliyordu ki bu da bir patlamayı tetikleyebilirdi.
''Şimdi'' diye bağırdı Nikolay. ''Kapıyı kapatmaya çalışalım.''
Luther'la Griggs kapının koluna asılıp çektiler. Belki aynı anda ve çaresizlik içinde çalışmalarından, belki de oksijen tanklarının iki taraftaki basınç farkını düşürmesinden çok geçmeden kapak yavaşça kapanmıştı. Griggs son olarak kapıyı kilitledi. Luther'la ikisi kısa bir süre yorgunluktan tek söz edemeyecek halde havada hareketsiz kaldılar. Sonra yüzü terden sırılsıklam olmuş Griggs dönüp ''Şimdi şu lanet olası şeyi kapatalım.'' dedi. Bilgisayarı Nod 1'de bıraktığı yerde havada salınır halde bulan Griggs hızla bir dizi komut girdi. Hemen ardından sirenler bağırmayı kesince herkes rahatladı. Sonrasında yanıp sönen kırmızı ışıklar da durdu. Uyarı panellerinde tek bir sarı ışık kaldı sadece. Nihayet birbirleriyle bağırmadan da iletişim kurabilirlerdi.
''Hava basıncı 690'a çıktı ve yükselişte'' dedi Griggs gülerek. ''Anlaşılan rahatız artık.''
''Neden hala üçüncü sınıf uyarı modundayız?'' diye sordu Emma ekrandaki sarı ışığı göstererek. ''Üçüncü sınıf uyarının birkaç nedeni olabilirdi. Ya yedek kılavuz bilgisayar göçmüştü, ya kontrol hareket jiroskopu çalışmıyordu, ya da uçuş kontrolle aralarındaki S bandı telsiz bağlantısı kopmuştu.'' Griggs bilgisayarının birkaç tuşuna dokunduktan sonra S bandındanmış, bağlantı gitmiş. Discovery P1'e çarpıp telsizi götürmüş olmalı. Görünüşe göre güneş panelleri kısmına da çarpmışlar. Güneş pili modüllerinden birini kaybetmişiz. Güç o yüzden düşük.
Houston'dakiler meraktan kafayı yiyorlardır şimdi dedi Emma. Artık onlar da ulaşamaz bize. Peki ya Discovery? Onlara ne oldu acaba?
O esnada uzaydan uzaya telsiz bağlantısıyla uğraşmakta olan Diana, ''Discovery yanıt vermiyor.'' dedi. ''UHF benzilinden çıkmış olabilirler.'' Ya da hepsi öldüğü için cevap veremiyorlardı.
''Şu ışıkları açabilir miyiz acaba?'' dedi Luther. ''Ana güç kaynağıyla çapraz bağ yaparak mesela.''
Bunu duyan Griggs klavyeyle bir şeyler yazmaya başladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tasarımının güzel yanlarından biri de yedekli çalışmaya imkan tanımasıydı. Her bir güç kanalı kendi yükleri için elektrik sağlıyordu. Ama gerekirse bütün kanallar yeniden yönlendirilip çapraz bağlanabiliyordu. Yani güneş pillerinden birini kaybetmiş olsalar da geriye kalan üç pili istedikleri gibi kullanabilirlerdi.
''Biraz klişe bir lafa bak, ışık olsun.''
Bunu söyledikten sonra bilgisayarın bir düğmesine bastı, modülün ışıkları az da olsa aydınlandı. Neyse ki kapıların içinden geçmek için yeterli bir aydınlık olmuştu. ''Gücü yeniden yönlendirdim, elzem olmayan taşeron fonksiyonları da durduruldu.'' Derin bir nefes alıp Nikolay'a baktı.
''Şimdi de Houston'la temas kurmamız gerekiyor, hadi sıra sende Nikolay.''
Nikolay Rudenko ne yapması gerektiğini hemen anlamıştı. Moskova'daki kontrol merkezinin istasyonla kendi ayrı iletişim bağlantısı vardı ve çarpışma istasyonunun Rus tarafını etkilemiş olamazdı.
''Umalım da Moskova'dakiler elektrik faturasını yatırmayı unutmuş olmasın.'' dedi Nikolay başını sallayarak.
''Madde 3-7 egzek, madde 3-8 egzek, OPS 3.0.4 Pro.'' Çektiği acı yüzünden nefes almakta zorlanan Jill Hewitt, kontrol panelindeki düğmelere her basışında inliyordu. Kafası patlamak üzere olan olgun bir karpuz gibiydi. Görüşü o kadar daralmıştı ki kontrol düğmelerine uzun, karanlık bir tünelin sonundaymışlar gibi bakıyordu. Basmaya çalıştığı her düğmeyle birlikte konsantrasyon gücü de azalıyor, her bir düğme parmaklarının altından kaçıyor gibiydi. İrtifa yön göstergesini okumaya çalıştı ama o bulanıklıkta ekran kendi etrafında delice dönüyordu.
''Göremiyorum. Ne yüksekliği görebiliyorum ne de yönü.''
''Discovery, giriş ara yüzündesiniz.'' dedi merkez. ''Flaplar otomatiğe alınabilir.''
Jill gözlerini kısıp panele baktı, sonra da düğmeye uzandı.
''Ama düğme o kadar uzaktaydı ki.''
Discovery.
Titreyen parmağı nihayet düğmeyi buldu, basıp otomatiğe geçti. Fısıltıyla tamam dedi, ardından omuzları düştü. Artık kontrole bilgisayarlar geçmiş, gemiyi onlar uçuruyordu. Zaten Jill da kumanda kollarını kullanacak halde değildi. Bilincinin daha ne kadar açık kalacağını dahi bilmiyordu. O siyah tüneller görüşünü kapatıp ışığı yutmaya başlamışlardı bile. Mekiğin gövdesinin üzerinden akıp geçen havanın sesini duyabiliyor, vücudunun koltuğa yapıştığını hissedebiliyordu. Merkezden de ses gelmiyordu artık. Uzay aracı atmosferden büyük bir hızla geçerken hava moleküllerinin elektronlarını çalıyor, o elektromanyetik fırtına bütün telsiz dalgalarını kesiyor, bu yüzden yerle hiçbir türlü iletişim kurulamıyordu. Bundan sonraki 12 dakika boyunca sadece o gemi ve kükreyen hava olacaktı. Jill kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Otopilot ilk yüksek sınıra girdiğinde mekik yan yatıp yavaşladı. Jill kokpit pencerelerinden içeri vuran sıcaklığı hissetti. Gözlerini açtı, sadece karanlık vardı. Işıklara ne oldu diye düşündü. Penceredeki parlaklık nereye gitti? Gözlerini tekrar kırpıştırdı. Retinalarını ışığı almaları için zorlarmış gibi ovuşturdu gözlerini. Sonra kontrol paneline uzandı. Doğru düğmelere basıp hava sondalarını ve iniş takımlarını açmazsa Houston gemiyi indiremez, mürettebatı eve sağ salim ulaştıramazdı. Parmakları zihnini uyuşturan düğme ve şalter denizinde gezinirken çaresizlik içinde bir çığlık attı. Kör olmuştu.
17. ayrımın sonu. Sayfa 263.